ekmek olur alın teri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ekmek Olur Alın Teri programına hoş geldiniz. Merhaba değerli dinleyenler. Programımızı Gülşen Ayvaz hazırlıyor. Teknik yönetimde Nuri Göktaş ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.türkiyeninsesiradyosu.com adresinden, tabii ki Türkçe karakterler olmadan radyonuzu dinleyebilirsiniz. Canlı yayını takip edebileceğiniz gibi kaçırdığınız programlara da podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Türkiye'de ve Avrupa'da nüfus yaşlanıyor ve yaşlılık bakım sistemleriyle ilgili bazı değişikliklere gerek duyulabiliyor. Biz de bugün bunları konuşacağız. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden program danışmanımız Okan Gürel Bülbül ile beraberiz. Hoş geldiniz efendim.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, ilerleyen dakikalarda bir telefon bağlantımız da olacak bugün. Sosyal Güvenlik Köşe yazarı gazeteci Ayhan Can'la da bir bağlantımız olacak programımızın ilerleyen dakikalarında. Türkiye'de nüfus yaşlanıyor. Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı ülke tarihinin en yüksek noktasına ulaşmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2013 yılında %7,7 olduğu söyleniyor. İlerleyen yıllarda da artacağı tahmin ediliyor. Ve Türkiye dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden biri olduğu söyleniyor Türkiye'nin. Bu neyi ifade ediyor öncelikle?
Aslında şimdi bu konuştuklarımız Türkiye için çok yeni bir sorunun ayak izleri. Hep Türkiye için genç bir nüfustan,
evet,
fırsat penceresinden bahsederdik. Fakat aradan yıllar geçtikçe Türkiye içinde bir yaşlanma ve yaşlı nüfus probleminin olduğu istatistikler ortaya koymaya başladı. Nüfusun yaşlanması aslında çok doğal bir süreç. Her canlı gibi insan da doğuyor, büyüyor ve yaşlanıyor. Bunlar aslında çok az aralarında nüanslar olan kavramlar. Yaşlılık, yaşlanma. Yaşlanma sağlıklı bir şekilde yapılırsa hiçbir problem olmayan bir durum aslında. Gençlik dönemi nasıl çok doğal, çok kabullenebilir bir dönemse, hı hı, yaşlılık da aynı şekilde bir dönem.
Bunu birey bazında konuşuyoruz aslında. Birey toplumsal yaşlılıktan ya da toplumun yaşlanmasından bahsetmekten öte bireysel anlamda sağlıklı bir yaşlanmadan bahsediyoruz.
Aynen öyle. Yaşlılık dediğimiz zaman, yaşlanma sizin de söylediğiniz gibi bireysel olarak böyle. Hı hı. Yaşlılık olgusu daha çok bireylerin dışında toplumun da bir yaşlanması problemine işaret ediyor. Aslında son dönemde nüfusun gençleştirilmesi, doğum oranlarının hızlandırılmasıyla ilgili izlenen politikaların da hedefi bu. Yani yaşlanan nüfusu bir şekilde sübvanse etmek. Çünkü nüfusun yaşlanmasının en büyük problemi sosyal güvenlik sisteminde ortaya çıkıyor. Daha fazla emekli, daha az çalışan, daha fazla yaşlı, daha fazla finanse edilmesi gereken kişi. Aslında bu şekilde konuştuğumuz zaman ikiye ayırmak lazım mevzu. Bir sosyal problemler var,
evet,
bir ekonomik problemler var. Sosyal problemlerin başında bahsettiğimiz durum geliyor. Nüfusun yaşlanması çalışan her bir kişinin daha fazla emekliyi finanse etmesi anlamına geliyor. Biz buna sosyal güvenlikte aktif pasif dengesi,
hı hı,
diyoruz. Bunun makul oranı bir çalışanın bir emekliyi finanse etmesidir. Yani her bir çalışan, prim ödeyen kişi, bir kişinin emekli maaşını ödeyecek primi SGK'ya veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na, her ülkede farklı isimle alınan, yatırıyorsa burada bir sorun yok demektir. Fakat bizim Türkiye için 2014 Ekim ayı itibariyle bu oran 1.94. Yani her bir çalışan kişinin iki kişiyi finanse ettiğini görüyoruz. Bu da maalesef çok makul bir oran değil. Bu oranın daha da artacağını öngörebiliriz. Çünkü yaşlanan nüfus ve yaşlı kişi sayısının artması çalışan kişilerin daha fazla emekliyi finanse etmek durumunda kalması anlamına geliyor. İşin karamsar boyutu şu. Sosyal güvenlik sisteminde bir finansman sorunu varsa bunun iki türlü çözümü vardır. Birincisi primleri arttırırsınız. Yani her bir çalışan kişiden aldığınız parayı arttırırsınız. Hı hı. İkincisi İvazları yani emekli aylıklarını, yetim aylıklarını, dul aylıklarını, ölüm aylıklarını düşürürsünüz. İkisi de toplumu mutlu etmez. Hı hı. Çünkü sizden alınacak paranın artması ve size bağlanacak paranın azalması durumudur. Fakat bu bir zorunluluk mu? Evet, bir zorunluluk. 2008 yılında sosyal güvenlik reformu yapıldığında zaten en önemli gerekçelerden bir tanesi buydu. Sistem artık sürdürülemez hale gelmişti. Emekliler çok genç yaşta emekli olmaya başlamış kişiler söz konusuydu. Ve işte hep bahsettiğimiz emeklilikte yaşa takılanlar grubunun oluştuğu bir kararlar alındı. Ve emekliye yaş şartı eklendi.
Şu anda yaşadığımız sıkıntı aslında o dönemde çok erken emekli olmuş vatandaşların, direkt böyle adlandırmayalım ama böyle bir kararın verilmesi olabilir mi?
Yani biz bunu şöyle toparlayabiliriz. Sosyal güvenlik sisteminde popülist yaklaşımlar her zaman olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Yani seçim vaadi olarak daha erken yaşta emeklilik, süper emeklilik gibi uygulamaların hayata geçirilmesi bugün maalesef bir sonraki jenerasyon olan bizleri olumsuz etkiliyor. Hı hı. Çünkü bir faturası var bu işin ve fatura bizim tarafımızdan ödenecek. Daha geç yaşta emekli olacağız, daha az emekli aylığı alacağız. Bunun nedeni de maalesef geçtiğimiz dönemde yapılmış popülist uygulamalar. Bu açıdan baktığınızda sosyal güvenlik sisteminin zaten aslında çok böyle siyasi kararlara yer olmadığını söylemek gerekir. Çünkü sosyal güvenlik sistemi zaten çok basit bir denklem üstüne yürür. Prim ödenir. Çalışan, hı hı, kişiler sosyal güvenlik sisteminde prim öder. Ve bunun karşılığında bazı yardımlardan yararlanır. Nedir bunlar? Emekli aylığı, ölüm aylığı, iş göremezlik, sürekli iş göremezlik geliri, geçici iş göremezlik ödeneği gibi. Burada esas olan şudur. Bir kişi çalıştığı ve ödediği primlerin karşılığı olarak belirli bir oranda emekli maaşı alır.
Hı hı.
Burada bu dengeyi bozacak bir karar alırsanız, yani prim ödeme süresini kısaltırsanız, emeklilik yaşını öne çekerseniz, genç yaşta emekli ederseniz kişileri, sistem zarar eder. Sonuçta olan şuydu, popülist yaklaşımlarla emeklilik yaşı geriye çekildi. Bir yandan da diğer yandan da sağlıkta yaşanan iyileşmeler nedeniyle ortalama yaşam süresi uzadı. Böyle olunca 15 yıl prim ödedi bir kişi SGK'ya, 30 yıl emekli maaşı aldı.
Evet.
Zaten SGK'ya ödediğinin çok üzerinde bir miktar maaş almış oldu ve bunu çok uzun süre almış oldu. Bu da sosyal güvenlik sisteminde tahribata yol açtı. Ve bunun neticesinde 2008 yılında bahsettiğimiz sosyal güvenlik reformu yapıldı ve durum toparlanmaya çalışıldı. Ama istatistikler, sizin de girişte bahsettiğiniz istatistikler şunu gösteriyor. Türkiye'de artık %10 civarında bir yaşlı nüfus olacak. Yani 65 ve daha üzeri yaşta,
evet,
olan.
2023'te %10,2 olması bekleniyor.
Projeksiyonlar o yönde. %10,2 zaten 8.6 milyon civarından.
Bu tehlikeli bir rakam diyebiliriz.
Oran %10 diyebiliriz. Oranı artık nüfusun yaşlandığını gösteriyor. Yani %65 yaş ve üzeri kişilerin toplam nüfus içerisindeki oranının %10 ve üzerinde olduğu ülkelere yaşlı nüfusa sahip ülkeler deniyor. Böyle olunca da ortaya bazı başka gereksinimler çıkıyor. Nedir bu gereksinimler? Hep konuştuğumuz, evet, emekli olmak çok zor ama diğer yandan emekli aylıkları da düşüyor. Yani emekli olduğunuz zaman hayatınızı sürdürebilecek, sizi yoksulluğa düşmekten alıkoyabilecek bir emekli maaşınız olacak mı sorusu ortaya çıkıyor. Bunun cevabı maalesef şu an itibariyle hayır. Çünkü emeklilerimizin aylıkları yoksulluk sınırının biraz üstünde. Ve bu nedenle hayatlarını çalışırkenki standartlarını koruyamıyorlar. Ya çalışırken ciddi anlamda tasarruf edecekler bireysel emeklilik sistemi veya benzer enstrümanlarla, ya da emekliliklerinde çalıştığı zamanki hayat standartlarını koruyamamayı kabullenecekler. Bunun iki boyutu var. Birincisi ekonomik boyutu, ikincisi psikolojik boyutu. Çünkü emekli olan bir kişi zaten kendisini toplum için işe, evet, yaramaz, ıskartaya çıkartılmış hissediyor. Yani
sosyal çevreden de uzaklaşıyor aslında. İş aynı zamanda iş yaşamı. Sosyal çevrenin içerisinde olmak da demek.
Tabii ki.
Bundan da ayrı kalıyor. Farklı bir psikoloji yaşanıyor. Bir de tabii ki gelir de kısıtlanınca iyice sıkıntıya girebiliyor insanlar.
Tabii hem ekonomik yönden sıkıntı çekiyorlar. Sizin de söylediğiniz, hı-hı, gibi. Hem de psikolojik açıdan, evet, kendilerini boşlukta hissediyorlar. Bu psikolojik olarak çok çalışılan bir konudur akademik literatürde. Emekliliği kabullenmek, emekliliğe direnmek, emeklilikte planlarını hayata geçirmek hep aşamalardır. Önce bireyler emekliliğe hazır olduklarını düşünürler. Fakat emekli oldukları an aslında kendi hayal ettikleri yaşamla emekliliğin arasında çok ciddi fark olduğu
gerçeği karşısında. Halbuki çalışırken de hep emekli olmak için çalışıyoruz değil mi? Tabii biraz burada bir ironi
aynı,
var.
Her gün aynı cümleyle işe başlıyoruz. Ne zaman emekli olacağım? Evet. Ah bir emekli olsam da bir sahil kasabasına yerleşsem diye. Fakat emekli olup da sahil kasabasına yerleşmek maalesef bu cümleyi kurmak kadar kolay değil. Çünkü bahsettik emekli aylıkları zaten düşük. Bu düşük aylıklarla bir sahil kasabasına yerleşmek, orada bir ev almak çok mümkün değil. Böyle olunca da maalesef hem yaşlılık sorunuyla baş etmemiz gerekiyor, hem de bu psikolojik yıkımla baş etmek gerekiyor. Buna ilişkin aslında dünyada sosyal güvenlik sistemi dışında da iyi örnekler var. Yani sosyal yardım sistemleriyle yaşlılık sorununun güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü sosyal güvenlik, sosyal korumanın yegane ayağı değildir. Sosyal güvenlik çok önemli bir mekanizmadır. Ama sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle birlikte sosyal korumanın 3 ayağı vardır. Hı hı. Biz hep sosyal güvenlik ekseninde konuşuyoruz. Evet. Fakat bir de sosyal yardım ayağı var bunun. Ülkemizde aslında sosyal yardım denilince sanki şey gibi algılanıyor. Yani mutlaka aynı bir yardım, mutlaka belirli şartların oluşması. Tamam, sosyal yardım ancak ve ancak cidden yoksulluğa düşmüş, ekonomik olarak hiçbir geliri olmayan kişilere sağlanır. Burada bir sorun yok. Fakat yaşlıların da ciddi anlamda sosyal yardıma ihtiyacı var. Sosyal hizmetlerle birlikte. Geçtiğimiz dönemde planlanmış fakat hayata geçmemiş bir uygulama. Mesela şöyle bir uygulama vardı. Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları şehirde yaşlılarla eşleştirilmesi ve onların sosyal hayata entegrasyonunun sağlanmasında devlet tarafından ödenen bursun bir koşul haline getirilmesi. Yani evet, devlet size bir burs veriyor. Fakat bunun karşılığı sizin de bulunduğunuz bölgedeki bir yaşlıyı en azından ayda bir saat veya haftada bir saat dışarıya çıkartmak, onu toplumsal hayatın bir parçası haline getirmek gibi. Uygulanmadı fakat dünyada da bu tip örnekler var. Dolayısıyla yaşlılık problemi eğer bütünleyici bir anlayışla ele alınacaksa sadece sosyal güvenlik sistemiyle değil, sosyal yardım ve sosyal hizmet sistemiyle birlikte düşünülmesi gerekiyor. Çünkü istatistikler de bunu gösteriyor ki hayat standardını koruyamayan, yediği yemekler değişen, sosyal çevresi değişen yaşlılarımız maalesef kendilerini iyi hissetmiyorlar. Ve bu da başka bazı sorunların oluşmasına neden oluyor. Çünkü zaten yaşlılık sağlık harcamalarını arttıran bir risktir. Yani 30 yaşındaki bir bireyin sağlık harcamasıyla 45, 50, 55, 60 yaşındaki bireyin sağlık harcaması bir değildir.
Evet.
Sağlık harcamaları artan, psikolojik durumu bozulan yaşlıların topluma maliyeti çok daha fazla. Dolayısıyla bu anlamda gençlik döneminin iyi geçirilmesi, her anlamda sağlık, psikolojik, ekonomik anlamda sağlıklı bir yaşlılık döneminin de oluşmasını sağlıyor. Hep konuşulan bir konudur. Bizim yaşlılarımız maalesef çok böyle tatil yapamazlar. Başka ülkelere gidemezler ama sahil kasabalarına gittiğimizde 50 yaşın 60 yaşın üzerinde pek çok yabancının olduğunu görürüz. Bizim emeklilerimiz evlerinde otururken diğer emekliler
hatta ek iş yaparken zaman
ek iş yapmak zorunda kalırken
çalışmak zorunda kalırken
diğer ülkelerin emeklileri bizim sahil kasabalarımızda tatil yapıyorlar.
Bu diğer ülkeler de aslında biraz Avrupa ülkeleri değil mi? Aslında genellikle bizim Türkiye olarak kendimizi biraz bu konuda üzme ya da aşırı derecede bir eleştiri, öz eleştiri yapma gibi bir eğilimimiz var. Avrupa ülkeleri diyebilir miyiz? Avrupa ülkelerinin de refah seviyesi biraz daha yüksek olan ülkelerinde.
Tabii ki öyle. Çünkü Avrupa zaten yaşlı bir kıtadır. Yani Türkiye'nin de bir parçası olduğu Avrupa kıtası yaşlı bir kıtadır.
Evet.
Dolayısıyla Avrupa'nın nüfusunun da yaşlı olması son derece normal.
Hı hı.
Fakat buna ilişkin tedbirleri de almış bir ülke durumunda. Yani bütün Avrupa böyle bir konumda. Bunun da nedenleri var. Çünkü bunlar bizden çok daha önce bu sorunla karşılaştılar ve çözümler ürettiler. Bugün itibariyle de bunların meyvelerini topluyorlar.
Evet, biz şimdi biraz bu meyvelere değinelim. Gazeteci Ayhan Can şu anda telefon hattımızda. Merhabalar efendim.
Merhaba, iyi günler.
Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Okan Gürel Bülbül ile beraberiz. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden. Ve programımızda size bağlanana kadar Türkiye'deki nüfusun yaşlandığından bahsettik. Yaşlılık hizmetlerinin gerekliliğinden, bazı değişikliklerin gerekliliğinden. Merak ediyoruz, Almanya'da durum nasıldır? Almanya'da da aynı şekilde yaşlı nüfus artmış durumda mıdır? Ve bunun sıkıntıları nasıl aşılıyor efendim?
Hocamın da söylediği gibi Almanya'da artık yaşlı nüfus epey sayısal olarak arttı. Şöyle kısa bir istatistik veriler verecek olursam Almanya'nın nüfusu 80 milyon civarında. Nüfusun %51'i 80 yaş ve üzerinde. 60 ile 80 yaşındakilerin nüfusa göre oranı %31. 20 ve 55 yaş arasındaki nüfusun oranı ise %10. Sadece toplumun nüfusun %4'ü 20 yaşın altında.
Evet.
Bu da gösteriyor ki Almanya yaşlı bir ülke ve tabii ki Almanya bu konuda epey yani bir sürü tedbirler de aldı. Bazıları faydalı sonuçlar getirdi, bazıları tabii çok verimli olamadı. Ama yaşlılıktaki fakirlik oranı da haliyle nüfusla bağlantı olarak da artıyor.
Evet.
Bu da kaçınılmaz bir gerçek. Şöyle bir bilgi vereyim size. Almanya'dan temel yardım adında bir yardım veriliyor. Özellikle emekli olan veya çalışamayacak durumda olanlara verilen bir bütçe bu. Bir hayatı geçindirme yardımı. Ve Almanya'da 2010 yılından bu sayı 797 bin, yani 797 bin insan bu yardımdan yararlanmış ve yararlanıyor. 2011 sonundaki rakamlara göre de bu sayı 844 bine çıkmış.
Evet, gitgide artıyor.
Yani geçimini sağlayamayanlara bir şekilde sosyal yardım parası bu ödenen.
Evet. Peki çalışan kesim ne kadardır Almanya'da?
Almanya'da çalışan kesim az önce de söylediğim gibi 20-55 yaş arasındaki nüfusa bakarsak yani nüfusun %10-15'i civarında çalışan nüfus olarak kabul edilebilir. Hani %20'ye kadar en fazla çıkıyor.
Evet, böyle az bir oran ve rakam var aslında. Sosyal güvenlik sisteminin biz kendi kendini idame eden bir sistem olduğunu biliyoruz. Almanya peki bunu nasıl aşabiliyor? Bazı temel yardımlar var dediniz ama onun dışında da sosyal güvenlik sistemini nasıl oturtabildi?
Sosyal güvenlik sistemini Almanya tabii emeklilik yaş haddini kademeli olarak yükselterek bu sorunu aşmaya çalışıyor. Emeklilik yaşı 2005 yılından itibaren 65 yaşından 67 yaşına kadar yükseltilmeye çalışıyor veya yükseltiliyor. Ve bu yaş tartışmaları çerçevesinde emeklilik yaşının 70'e kadar çıkartılması da gündeme geliyor. Tabii bu büyük bir kesim tarafından tepkiyle karşılanıyor.
Evet.
Fakat Almanya bu şekilde bu sorunu çözmeye çalışıyor. Daha önce tabii şimdi bununla ilgili istatistik veriler elimde yok ama çalışan nüfus ile emekli olan nüfus arasındaki uçurum giderek tabii ki büyüyor. 70'li yıllarda bu makas daha küçükken, bu aradaki fark uçurum daha küçükken şimdi had safhada ve ciddi ciddi bu konuda sorun çözümler üretilmeye başlandı.
Evet efendim. Sanırım Sayın Bülbül'ün de bir sorusu var size.
Ayhan Bey, yaşlılara yönelik sağlanan sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler ne durumda Almanya'da? Çünkü biz de konuştuk, sosyal güvenlik sisteminden sağlanan yardımlar belirli ve sınırlı. Fakat bunun dışında işte ülkemizde 65 yaş aylığı uygulanıyor mesela. Almanya'da yaşlılara yönelik uygulanan sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler neler?
Almanya'da işte bahsettiğim temel yardım var. Yani geçimini kendi imkanlarıyla sağlayamayan yaşlılara, emeklilere maddi yardımda bulunuluyor. Bu kişi başına 382 euro bekarlar için, yalnız yaşayanlar için. 345'er euro da karı koca için. Tabii bunun yanı sıra yakıt yardımı, kira yardımı, özel gıda veya bir buzdolabı ihtiyacı olduğu zaman bu gibi özel harcamalara da maddi destekte bulunuyor. Bunun yanı sıra tabii bakıma muhtaç olan yani maddi açıdan ziyade fiziksel olarak bakıma muhtaç insanlara yönelik ise bakım sigortasının geniş bir yardım hizmet portföyü var. Tabi olduğunuz bakım sınıfına göre sigortadan bir bütçe alıyorsunuz. Bütçenin miktarı işte 400 Euro'dan başlıyor. 1600 Euro'ya kadar aylık tabii bunlar. Hı hı. 1600 Euro'ya kadar sağlık ve bakım hizmeti alabiliyorsunuz bu paraya.
Evet. Peki Sayın Can, Türkiye'den oraya göçmüş vatandaşlarımız, orada yaşayan Türkler bu haklarının farkında mı? Yeterince haklarından yararlanabiliyorlar mı?
Maalesef birçoğundan yararlanamıyorlar. Çünkü bilgisizlikten dolayı ve bilinçsizlikten dolayı tabii ki. Yıllarını bu ülkeye çalışarak vermiş, gençliğini bu ülkeye vermiş insanlarımız, özellikle birinci kuşağın artık bakıma muhtaç duruma geldiklerini görüyoruz. Evet. Özellikle hani birinci kuşak ilk almaya gelenler düşük ücretli işlerde çalıştıkları için şimdi de haliyle emekli aylıkları da düşük. Dolayısıyla onların elde ettikleri işte emekli aylığı geçimlerini sağlamaya yetmiyor. Bu yüzden birçok emeklimiz Türkiye'de uzun süre kalmayı tercih ediyor. Çünkü ortalama aldıkları 600 ile 800 euro arasındaki emekli aylığıyla Almanya'da geçinmeleri çok zor. Bu nedenle Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyorlar. Ancak tabii Almanya'da kalmış olsalar burada bir takım sosyal yardım haklarından yararlanabilirler. Ayrıca eğer bakıma muhtaç iseler ve evde bakılmak istiyorlarsa bakım sigortasının sunduğu bakım hizmetlerinden bir bütçelerinden yararlanabilir ama
evet,
insanlarımızın birçoğu bakım hizmetinden haberdar bile değil veya bu hizmetin para karşılığı alınan bir hizmet olduğunu düşünerek hiç başvuru zahmetinde bile bulunmuyor.
Evet, o zaman dinleyicilerimize hemen hatırlatalım, bizler de ihtiyacı olanlar varsa bakım hizmeti mevcut Almanya'da. Bununla ilgili daha geniş bilgiye nereden ulaşabilirler Sayın Can?
Bu konuyla ilgili olarak Almanya'da insanlarımızın bağlı oldukları sağlık sigorta kurumlarından bilgi alabilirler. Büyük sağlık sigortası kurumu olan AOK'nın Türkçe hizmet veren birimleri var. Oralardan bilgi alabilirler. Bunun yanı sıra her belediyede danışmanlık merkezleri var. Oralardan bu konuda bilgi alınabilir. Yani bilgi alma imkanı aslında var. Sanıyorum Türk elçilik ve konsolosluk yetkilileri de özellikle çalışan ve sosyal güvenlik ateşeliğinde çalışan sosyal güvenlik uzmanları da bu konuda yönlendirici, bilgilendirici bilgiler verebilirler.
Evet, yeter ki haberleri olsun dinleyicilerimizin de. Çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
Teşekkürler. İyi günler.
Gazeteci Ayhan Can'la beraberdik. Almanya'daki durumu aldık. Almanya bizim biraz daha beklentimizin üzerinde yaşta olan bir ülke anladığımız kadarıyla. %51'i sadece 80 yaşın üzerinde ve çalışan nüfusta %10-15 civarında. Gerçekten büyük bir uçurum gibi Türkiye ile kıyasladığımız zaman gerçekten çok daha yaşlı bir ülke diyebiliriz Almanya'ya. Oradaki sistem başarılı olmuşa benziyor. Türkiye'de neler yapılabilir ya da oradaki sistemi öncelikle değerlendirmek lazım belki. Oradaki sistemi nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Ayhan Bey'in söylediği iki nokta çok önemli. Bunlardan bir tanesi bakım sigortası, diğeri asgari gelir veya temel gelir dediğimiz iki uygulama. Bu iki uygulama aslında sosyal güvenlik sisteminin bir uzantısı, sosyal yardımla birleştirilmiş hali. Temel gelir veya asgari gelir şu an çok sınırlı ülkelerde uygulanan ve sadece vatandaşlık koşulunun yettiği bir yardım türü. Şöyle bir mantığı var. Benim ülkemde yaşayan, benim vatandaşım olan herkese ben belirli koşullarda eğer hiçbir geliri yoksa, hı hı, çalışamıyorsa, bakıma muhtaçsa belli bir rakamı öderim demek. Ayhan Bey söyledi 308 euro temel gelir. Bu temel gelir vatandaşın sadece temel asgari ihtiyaçlarını karşılamasına ve hayatını sürdürmesine yeter. Diğer yandan çalışmaya, kendi gelirini elde etmeye yönlendirir. Yani yoksulluğa düşmeyecek geliri ben sağlarım. Gerisi kendi becerisine, kendi iş bulma kabiliyetine kalmıştır demek. Bu söylediğimiz gibi asgari gelir uygulaması çok sınırlı ülkelerde uygulanıyor. Almanya bunlardan bir tanesi. Son derece faydalı bulduğum bir sistemdir benim kişisel olarak. Sadece vatandaş olmanın bir sosyal yardıma erişmek anlamında yeterli olması koşulu çok önemli. Çünkü ülkemizde de bahsettik, 65 yaş aylığı uygulaması var. Belirli şekilde ücretsiz ulaşım hakkı var. Fakat bunların hepsi koşullara bağlı. 65 yaşın üzerinde olacaksınız. Belirli bir gelir geçmeyecek. Yaşadığınız hanedeki toplam gelir. Bunlar hep koşul. Fakat asgari gelirde böyle bir koşul yok. Siz Alman vatandaşı mısınız? Evet. Çalışıyor musunuz? Hayır. Buyurun, asgari geliri size her ay ödeyelim. Dolayısıyla bu çok farklı bir prensipte, hak temelli bir sosyal yardımdır. Bizim ülkemizdeki sosyal yardımın sorunu hak temelli değil, hayırseverlik anlayışıyla yapılmasıdır. Finanse edilmesi de böyledir, dağıtılması da böyledir. Bu açıdan asgari gelir uygulaması çok önemli. Fakat tabii şunun altını mutlaka kalın çizgilerle çizmek lazım. Asgari gelir uygulaması ekonomik koşulları daha iyi ülkeler tarafından uygulanır. Yani her vatandaşımıza çalışmaması karşılığında belirli bir miktar yardım yapmak arkasında güçlü bir ekonomiyi gerektirir.
Nasıl finanse edildiğini ben de merak ettim. Almanya'da örneğin nasıl finanse edilir?
Bu tip ülkelerde, Almanya, İsveç, Danimarka, Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde güçlü bir vergi sistemi vardır. Tükettiğiniz her ürünün ciddi bir vergisi vardır. Çalışanlardan ciddi bir vergi kesintisi yapılır ve bu vergilerle finanse edilen bir sistem vardır. Siz şunu bilirsiniz ki herhangi bir ürünü aldığınızda evet yüksek vergi ödersiniz. Bunun aslında ederi o değildir. Fakat size bu bir hizmet olarak mutlaka geri döner. Bunun karşılığında da Almanya'da böyle bir sistem var. İsveç gene bu sistemi en iyi uygulayan ülkelerden bir tanesidir. Yüksek vergiler ödenir fakat bunların karşılığı hizmet olarak döner. İkinci nokta, söylediği ikinci nokta çok önemli. Bakım sigortası mevzusu. Bakım sigortası Almanya'da çok iyi şekilde uygulanıyor. Evet. Amerika'da uygulaması var. İyi bir uygulama. Almanya'da mesela şu bakım sigortası kapsamında şunun olduğunu biliyorum. Bazı hizmetler yaşlılara, bakım sigortası kapsamındaki yaşlılara sağlanıyor. Bunlardan bir tanesi mesela, incelediğimiz için biliyoruz daha önce, ampul değiştirilmesi. Şimdi ampul değiştirmek aslında çok basit bir hizmet gibi gözüküyor. Yani bugün ben çıksam aslında evimdeki ampulü değiştiririm. Fakat yaşlı bir kişi için bu bazen çok zor bir iş haline gelebiliyor. Neden? Çünkü belirli bir şekilde yükseğe çıkacaksınız. Boyunuz avizeye yetişmiyor.
Dizleriniz sağlam olacak.
Dizleriniz sağlam olacak. Kilonuz sizi taşıyabilecek bir sandalyenin kapasitesi dahilinde olacak. İşte vertigo gibi denge rahatsızlıkları olmayacak, tansiyonunuz düşmeyecek ki çıktığınız yerden sağlıklı bir şekilde inebilin. Elektrik çarpması gibi bir soruna maruz kalmayacaksınız. Bir diğer yandan yaşlılar genellikle özellikle Almanya gibi ülkelerde tek yaşıyorlar. Yani bizdeki gibi bir aile bütünlüğü söz konusu olmadığı için Allah korusun elektrik çarpması sonucu ölebilecek bir yaşlıya sizin ulaşmanız 10 günü bulabilir.
Bir de şöyle bir durum var. Avrupa ülkelerinde biraz daha bireyci ülkeler oldukları için belki oralarda huzur evinde yaşamak, belli bir yaştan sonra bir bakım merkezinde yaşamak normal karşılanırken Türkiye'de biraz daha farklı bakılabiliyor. Belki buradaki sistemin farklılığından da olabilir. Burada daha çok aileler çocukların ailelerine bakıyor. Yani o şekilde oluyor. Bunun da bir etkisi var mıdır? Tabii ki bu çocuklara da bir yük oluyor maddi anlamda da, manevi anlamda da. Türkiye'de sizce bu sistemi getirsek, bakım sigortasını getirsek, bakım hizmetlerini getirsek ki var zaten ama Almanya'daki gibi olsa aynı işleyişte, aynı faydada olabilir mi?
Mutlaka olur fakat sizin söylediğiniz nokta çok önemli. Çünkü bizim kültürel yapımız artık öyle bir noktaya geldi ki yaşlısını huzur evine bırakmak bir ayıp, bir günah konumunda. Fakat diğer yandan şu da var. Mutlaka yaşlıların bakımı için huzur evlerinin standardının artırılması lazım. Çünkü bizdeki sorun nedir? İşte annesini huzur evine bırakmış. Halbuki şunu bilsek, yani huzur evinde yaşlıların gerçekten iyi muameleye maruz kaldıklarını, bakımlarının iyi yapıldığını, gerektiğinde ziyaretlerinin mümkün olduğu fikri yerleşse bu yönde bir adım atılabilir. Fakat sizin söylediğiniz nokta bizim toplumumuzun ön kabulleri daha geçerli bir durumda. Bu konuda yapılmış bir araştırma aslında zaten gerçeği çok net bir şekilde gözler önüne seriyor. Yaşlılara sorulmuş, size yaşlılığınızda kimin bakmasını istersiniz diye. Verilen ilk cevap çocuklar. İkincisi aslında belki daha da garip olanı erkek çocuk sahibi olan yaşlılar gelinlerini tercih etmiş.
Hep kadınları değil mi?
Yani bakım sorumluluğu genelde kadında. Biz bunu çocukta da konuştuk her evet. defasında. Kendi erkek çocuğu olmasına rağmen gelinini tercih etmiş. Diğer yandan huzur evi diyenlerin oranı %10'lar civarında. Şimdi şöyle bir bizde bahsettik şöyle bir algı var. Aslında bir yandan çok iyi. Bir yandan çok kötü. Ben aynı şeyi işsizlik sigortasında da söylüyorum. Türkiye'deki en güçlü işsizlik sigortası ailedir. İşsiz kaldığınız zaman ailenizin evine gidersiniz, ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. Hı hı. Aile size bakmaya devam eder. Mezun olduktan sonra iş bulamazsanız. Bunun herhangi bir primle, herhangi bir sosyal yardımla açıklanması, anlaşılması, izah edilmesi mümkün değil. Bu çok güzel bir sistemdir. Fakat diğer yandan devletin işsizlik sigortası mekanizmasının kurmasını geciktirici etki yapmış mıdır? Yapmıştır. Avrupa ülkelerinde en geç işsizlik sigortası kuran ülke biziz, Türkiye'yiz. 1999 yılında başladık. 2002'de ödemeler yani ilk kez yararlananlar başladı. Yaklaşık 13 yıllık bir geçmiş sadece. Almanya'da bu 1930'larda 40'larda devreye girdi. Bunun önemli nedeni ne? Aile. Benzer şekilde huzur evleri, kreşler bugün konuşuyoruz. Prim destekleri veriyoruz, vergi teşvikleri veriyoruz. Hala kreş sayısını çıkartamadık. Neden? Çünkü bizdeki anlayış kreşe çocuğa annesi bakar. Annesi yoksa babaannesi bakar, anneannesi bakar şeklinde.
Peki kalite farkı var mı? Almanya'da huzur evlerinde ya da kreşlerdeki kalite buradakinden farklı mıdır?
Şimdi bunu ölçmenin OECD nezdinde veya işte dünya nezdinde çok sınırlı ölçümü var. Nedir bu? PISA sonuçları var. Yani Türkiye'deki çocuklarla Almanya'daki hı hı. çocukların başarı düzeylerinin işte matematik özelinde veya başka dersler özelinde ölçülmesi. PISA sonuçları bizim eğitim sistemimizin çok da iyi olmadığını gösteriyor. Yaşlı bakımı konusuna geldiğimizde bunun net bir ölçüsü yok. Çünkü yaşlı bakımını herhangi bir başarıyla endeksleyemezsiniz.
Evet.
Daha sağlıklı olmak açısından baktığımız zaman da maalesef çalışma döneminin, gençlik döneminin çok sert geçtiği, çalışma koşullarının çok zor olduğu ülkelerde yaşlıların da sağlık sorunları daha farklı oluyor. Diğer yandan yaşanılan coğrafi bölgenin etkileri oluyor. Yani işte Türkiye gibi ülkelerde yaşıyorsanız biraz daha iyi konumdasınız. Güneşi görüyorsunuz. Yılın 6 ayı, 7 ay güneş görüyorsunuz. Havalar makul derecelerde seyrediyor. Yani -30'lar. Artı 40'lar görmüyorsunuz. Vücudun adapte olması daha normal. İşte bölgesel bazı rahatsızlıkların çok daha az olduğu bir ülke konumunda. Yani Finlandiya'ya gittiğinizde uykusuzluk problemleri, stres, intihar oranlarının artması gibi sorunlarla evet. karşılaşıyorsunuz. Daha güneye indiğinizde başka bazı sorunlar devreye giriyor. Türkiye bu açıdan daha makul. Ama,
dengeli.
Ama başka ülkelere gittiğimizde, Almanya, İsveç örneklerine gittiğimizde de çok daha uzun yaşama süreleri karşımıza çıkıyor. 67 yaş dediğinde siz
bize
de aslında,
çok geldi aslında
şaşırdınız emeklilik yaşı deyince. Fakat ortalama yaşam süresini bilirsek ancak emeklilik yaşının çok olduğunu söyleyebiliriz.
Ne kadardır?
Benim en son hatırladığım rakam yanlış bir şey zikretmeyeyim ama Almanya'da ortalama yaşam süresi 77-78 civarında. Yani dolayısıyla 67 yaşında emeklilik aslında çok da böyle şey gözükmüyor. Diğer yandan Türkiye'ye özeline bakarsanız Türkiye'de de 70'li yaşlar emeklilik için düşünülüyor ama zaten bu süre gün geçtikçe uzuyor. Yani sağlık alanındaki ilerlemeler ortalama yaşam süresini uzatıyor ve emeklilik yaşı da zaten benzer projeksiyonda artıyor. 2036'dan sonra Türkiye'de herkes 65 yaşında emekli olacak. Yani 2036 yılında ilk kez sigortalı olan kadın erkek fark etmeksizin 65 yaşında emekli olacak. 2036'ya geldiğimizde zaten ortalama yaşam süresinin 80'lere 82'lere çıkmasını bekliyoruz. Projeksiyonlar o yönde. Emeklilikten sonra bir 15-16 yıl yaşam süresi ortaya konmuş durumda. Bu şu açıdan keşke daha uzun olsa. Yani keşke 50'mizde emekli olsak. Daha yani kalan ömrümüz 40 yıl falan bize yetecek gibi olsa. Ama bahsettik sosyal güvenlik sistemi çok basit bir denkleme dayanılır. Prim karşılığında İVAS. Dolayısıyla makul bir şey isteniyorsa ekonominin iyileştirilmesi bunun en makul çözümüdür. Ekonomiyi iyileştirirsiniz, sosyal güvenlik sistemine akış sağlarsınız, hibe sağlarsınız, daha fazla kişi emekli edersiniz, daha yüksek emekli aylığı bağlarsınız, daha çok yaşlınızı mutlu edersiniz, evde bakım hizmeti sağlarsınız, asgari gelir sağlarsınız. Ama şu anki projeksiyonlar çerçevesinde özellikle nüfus bu kadar yaşlanırken sosyal güvenlik sistemine popülist bir müdahale yapılmamasında fayda var. Aksi takdirde bahsettik 65 yaş bugün evet çok geliyor ama inanın buna sağlık alanındaki iyileşmeler böyle gittiği müddetçe daha uzun ömürlü bir nesil doğacak. Ve bu neslin çalışma koşullarını iyileştirirsek, yani çalışırken bu kadar yıpratmazsak çok daha verimli bir toplumsal süreç yaşanacaktır.
Evet, şu durumda genç nüfusun çoğalmasıyla belki ilerleyen zamanlarda emeklilik yaşı da daha makul seviyelere çekilebilir diyebilir miyiz? Ya da daha artmaması mümkün müdür?
Yani aslında şu mümkün olabilir. Özellikle esnek çalışmanın yaşlılıkla birlikte devreye sokulmasıyla daha sağlıklı bir yaşlı nüfus elde edebiliriz. Bu da sizin söylediğiniz gibi emeklilik yaşının belirli şekilde öne çekilmesini sağlayabilir. Yani evet, biz 2008 yılında bir projeksiyon yaptık ve 65 yaşa çektik emekliliği 2036'dan sonraki herkes için. Ama bu öne çekilmez mi? Başka türlü olmaz mı? Olur. Ama bunun hesaplamaları var.
Hı hı.
İşte Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın sonuçları 2023'te yaşlı olacağımızı gösteriyor. Dolayısıyla yaşlı nüfus artarken emekli yaşını öne çekmenin de çok makul bir tarafı yok. Ama
evet,
yaşlı nüfus artarken, artmışken onlara yönelik hizmetleri geliştirmek tabii ki daha sağlıklı bir toplum yapısını oluşturacaktır.
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden Okan Gürel Bülbül ile beraberdik. Değerli dinleyicilerimiz, biz haftaya tekrar burada olacağız. O zamana dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Ekmek olur alın teri.